Ayrım 13.
Sayfa 152. Kaledeki muhafızların öldürülmesi kısa zamanda çevredeki kasabalarda duyuluyor ve buralarda yaşayan Türklerin katledilmesi için adeta bir işaret niteliği taşıyordu. Çevrede kan gövdeyi götürüyordu. İskender Bey stratejik bir savunma merkezi konumunda bulunan Kruya Kalesi'ni kendine karargah yapıyor, tahkim ederek Osmanlıların üzerine gelmesini bekliyordu. Ayrıca Makedonya Epir güzergahı üzerindeki Derbend'e 2000 adamını yerleştiriyordu. Eski Osmanlı kumandanı bununla da kalmıyordu. Dağların kuzey kesimlerine ve Debre'ye gidiyor, Kruya'ya dönerek Epir şehirlerinde yaşayan tüm akrabalarını bir toplantıya çağırıyordu. Kız kardeşlerinin çok sayıdaki oğulları, yeğenleriyle enişteleri başta olmak üzere tüm akrabaları bu toplantıya katılıyordu. Bunlara paralel olarak her taraftan tam teçhizatlı askerler geliyor ve sayısı 12 bini aşıyordu. Bu arada İskender Bey'in yardımcılıklarını da yine yeğenleri Hamza ile Moses Golento yapıyordu. Kastriota bu kuvvetlere dayanarak Epir'deki Türklerin kontrolünde bulunan şehirleri ele geçirmek üzere harekete geçiyordu. Nitekim Moses Petrella kalesindeki Osmanlıları esir ediyor fakat Kastriota bunların canına ilişmeden hudut dışına çıkarılmalarını istiyordu. Kendilerine at ve gerekli malzemeleri vererek kolaylık gösteriyordu. Onun olumlu davranışı diğer kalelerdeki Osmanlılar bakımından örnek oluşturuyordu. Bunun sonucunda Steluzia direnmeden teslim oluyordu. Çok kısa bir süre içinde Svetigrad hariç Epir'de Türklerin kontrolünde hiçbir yerleşim birimi kalmıyordu. Böylece İskender Bey babasının tüm mirasını ele geçirmiş bulunuyordu. Bu sırada Hunyat Balkan derebentlerini aşarak Trakya'ya giriyordu. İskender Bey artık etkinliğini ve otoritesini daha da yaygınlaştırarak bütün beyleri ve hanedanları çevresine toplamak istiyor, hem gücünü arttırmayı hem de otoritesini yaygınlaştırmayı amaçlıyordu. Bu amacını gerçekleştirmek için de Kruyo ve İşkodra'ya eşit uzaklıktaki bir liman şehri olan Alessio'da bir toplantı düzenliyordu. Bu toplantıya Arnavutluğun seçkin hanedanlarının temsilcilerini davet ediyordu. Toplantıya Aus nehrinden Ambrasius Sinus körfezine kadar Güney Arnavutluğa egemen olan Ariantites Topia katılıyordu. Oğulları ile birlikte Draç'a kadar Kuzey Arnavutluğa hükmeden Ariantides'in kardeşi Andrea Topia geliyordu. Büyüklüğünden ve genişliğinden çok güzelliğiyle bilinen Kruyo ile Alessio arasındaki araziyi elinde ve yönetimi altında bulunduran Georg Stresius Balç da İskender Bey'in davetine olumlu yanıt veriyordu. Ayrıca Mosaki ve Dokakin ailelerinin reisleriyle Danya Kalesi'nin hakimi Lukas Zaharias, Drivanto Bey'i Mesut, Pierre Sopan ile oğulları da hazır bulunuyorlardı. Karadağ Bey'i Etienne Chernoveç de toplantıya katılıyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda beylerin hepsi İskender Bey'i oy birliğiyle reis seçiyorlardı. Bu ünvanın karşılığı olarak da kendisine her yıl belirli bir vergi ödemeyi kabul ediyor, bağlılık gösteriyorlardı. Beylerin silahlı adamları birleşince ortaya 3000 süvariyle 7000 piyadeden oluşan güçlü bir ordu çıkıyordu. İskender Bey Debre'ye giderken Osmanlılara karşı direnmek amacıyla silahlı güçlerini geliştiriyor ve savaş hazırlıkları yapıyordu. Zira bu sırada Ali Paşa 40.000 kişilik bir ordu ile üzerine geliyordu. İskender de 15.000 kişilik bir kuvvetle karşı koymaya hazırlanıyordu. Nitekim 1443 yılında meydana gelen çatışma sonucunda İskender Bey Osmanlı ordusunu pusuya düşürüyor, bu çatışmada 22 bin Osmanlı askeri can veriyordu. İskender Bey'in Osmanlılarla yaptığı savaşlar bununla bitmiyordu. Nitekim önce Firuz Paşa'yı kendi elleriyle öldürüyor, sonra da Mustafa Paşa'yı yenilgiye uğratıyordu. Böylece Osmanlı kuvvetleri Epir'den çekilmek zorunda kalıyordu. İskender Bey hemen ardından Danya Bey'in arazisine giren Venediklilerle mücadele etmek zorunda kalıyordu. Ancak Mustafa Paşa yeni bir Osmanlı kuvvetiyle üzerine gelince zorda kalan İskender Bey, Venedik askerini savaş meydanında bırakarak ağır bir yenilgiye uğruyordu. Yalnız 72 Türk ile 15 alem galibin eline düştü. Fakat bunların arasında bizzat Mustafa ile diğer 10 mütemeyyiz Türk var idi. Padişah bunları 25 bin duka mukabilinde kurtardı. Hammer adı geçen eser cilt 2 sayfa 245. Sultan II. Murat tüm bu yenilgilerin intikamını almak üzere bizzat kendisi 100 bin kişilik bir ordu ile İskender Bey'in üzerine gidiyordu. 14 Mayıs 1449 günü Debre ile Kruyo arasında yer alan Stefanigrad surlarının önüne geliyordu. Hemen ardından Debre'yi kuşatıyordu. Osmanlılar bu iki kaleyi de ele geçiriyorlardı. Sefer Sultan II. Murat'a 20 bin askere mal oluyor, çeşitli nedenlerle Edirne'ye dönüyordu. İskender Bey derhal yitirdiği kaleleri geri almak üzere harekete geçiyordu. Sultan bir yıl sonra yeniden sefer açıyor, bu kez Kruya'yı kuşatıyordu. Fakat kalenin dışındaki Arnavutlar da Osmanlı ordusuna arkadan saldırıyorlardı. Bu çatışmalarda 8 bin Osmanlı askeri katlediliyordu. İskender Bey bu savaş sırasında çeşitli savaş manevraları sergiliyor, harp oyunları oynuyor, pusular kuruyor ve kimi zaman da Osmanlı askerlerini birbirine kırdırmayı başarıyordu. Sultan II. Murat kuşatma altındaki Kruya Kalesi'ni savunan Arnavut kumandana rüşvet vermekle dahi çeşitli önerilerde bulunuyor ancak olumlu bir yanıt alamıyordu. Hammer, adı geçen eser cilt 2 sayfa 247. Padişah son çare olarak İskender Bey'e bir elçi gönderiyor, kendisiyle uzlaşmanın yollarını arıyordu. Fakat İskender Bey padişahın elçisini kabul etmiyor, kendisiyle görüşmüyordu. Buna karşılık Sultan Murat ısrar ediyor, İskender'e vasallık öneriyordu. Üstelik yıllık 5000 duka karşılığında koruması altına girmesine bile razı oluyordu. Fakat Kasriota Bey'i buna da razı olmuyordu. Bütün önerileri reddedilen Osmanlı padişahı nihayet kuşatmayı kaldırarak Edirne'ye doğru harekete geçiyordu. Ancak ordunun güzergahı üzerinde pusu kurmaya son derece elverişli birçok vadiler, kanyonlar, uçurumlar yer alıyordu. Nitekim bu yolculuğun sonunda Osmanlı ordusunun ancak dörtte biri Edirne'ye sağlam ve sağlıklı bir şekilde ulaşabiliyordu. Hammer, adı geçen eser, sayfa 248. Sultan Murat aynı yılın yani 1450 yılın Aralık ayının sonunda vefat ediyor. İskender Bey bir süre rahat nefes alabileceğini düşünüyordu. Ne var ki Osmanlı tahtına çıkan Sultan II. Mehmet yani Fatih, İskender Bey ile ilgili şiddet politikasına babasının bıraktığı yerden devam ediyor, Arnavutluk'taki yerel direnişi kırmak amacıyla çeşitli yöntemler uyguluyordu. Fatih Sultan Mehmet Arnavutluğa asker sevk etmeyi sürdürüyordu. Fakat aşırı kuvvet kullanılmasına karşı yine de başarılı olunamıyordu. Örneğin İskender Bey'in yeğeni ve baş yardımcısı Hamza, Osmanlı kumandanı Hamza Bey'i yakalayarak esir ediyordu. Bir başka seferde 4000 Osmanlı askeri kumandanları ile birlikte katlediliyordu. Buna karşılık bir başka çatışmada İskender Bey 4000 silahlı adamıyla birlikte Debreyaz başta olmak üzere seçkin kumandanlarını yitiriyordu. Bu galibiyetten mağrur olan Türkler maktullerin İstanbul'a gönderilmek üzere başlarını kesmek, cesetleri şişe geçirmek, derilerine saman doldurmak için eczaat ile mali mevkii muharebeyi dolaştılar. Hammer, adı geçen eser cilt 3 sayfa 45. İskender Bey savaş meydanında yitirdiği adamlarının cesetlerinin hakarete uğramaması için 7000 seçme askerini görevlendiriyor, bunlar meydanda kalan cesetleri toplayarak gömüyordu. Bu yenilgide başarısızlığa uğrayan İskender Bey bir de ihanetle karşılaşıyordu. Güvendiği iki yardımcısından biri olan Moses saf değiştirerek Sultan Mehmet'in hesabına çalışmaya başlıyordu. Fakat Sultan Mehmet'in emrine 15 bin asker vererek İskender Bey üzerine gönderdiği Moses başarılı olamıyordu. Tekrar İskender Bey'in saflarına katılıyor, bu kez de Osmanlı padişahına ihanet ediyordu. İskender Bey eski arkadaşını hiçbir şey olmamış gibi kabul ediyordu. Ne ki hemen ardından yeğeni Hamza da İskender Bey'e ihanet ederek Sultan II. Mehmet ile işbirliği yapıyordu. Ancak İskender Bey'e en müellem darbe yeğeni Hamza'nın hiyanetidir ki Sultan Mehmet'in ihfalatına müncezip olarak vatan ve aile ve dinini inkar etmiştir. Hammer, adı geçen eser cilt 3 sayfa 54-55. Sultan Mehmet İsa Bey ile Hamza'nın emrine 40 bin süvari vererek onları Arnavutluğun tahrip edilmesi için görevlendiriyordu. Fakat bu kuvvetler Arnavutlar karşısında bozguna uğruyor, 30 bin süvari yaşamını yitiriyordu. İsa Bey canını güçlükle kurtarabiliyordu. Ancak Hamza Bey Arnavutlar tarafından yakalanıyordu. İskender Bey Hamza'yı yine de affediyordu. Hamza da İstanbul'da kalan karısıyla çocuklarını kurtarmak amacıyla bir plan uyguluyordu. Bu plana göre İskender Bey'in elinden kaçmış gibi davranarak İstanbul'a gidiyordu. Fakat Fatih Sultan Mehmet orduyu uğrattığı yenilgi nedeniyle Hamza'yı tutuklatarak öldürtüyordu. İskender Bey Osmanlılara karşı Napoli Kralı ile işbirliği yapıyordu. Kasriota'nın zaten Papa ve Venedik ile de sıkı münasebetleri bulunuyordu. Bu arada bir yandan Osmanlılara karşı direniyor, diğer taraftan da Napoli Kralı hesabına hareket ederek Fransa Kralı 7. Charles'a karşı silah kullanıyordu. Zira bu sırada yani 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Anadolu işleriyle uğraşıyor, Mora Yarımadası'nı fethetmekle meşgul oluyordu. Bu nedenle taraflar adeta aralarında ateşkes ilan etmiş gibi davranıyor, birbirleriyle ilgilenmiyorlardı. Bu sükunet 3 yıl sürüyordu. Zaten mutabakatı da Haçlı Seferi başlatmak isteyen Papa'nın ve Venedik elçisinin İskender Bey'e yaptığı baskılar, İskender Bey'in de buna direnememesi bozuyordu. Fatih Sermet Bey kumandasında 14 bin kişilik bir kuvveti Arnavutluğa sevk ediyordu. İskender Bey 10 bin kişilik bir kuvvet ile Osmanlıları Ohri yakınlarında karşılıyor ve mağlup ediyordu. Fatih bu yenilginin intikamını almak üzere bu kez de 15 bin süvari ile 3 bin piyade sevk ediyordu. Bu kuvvete Sultan Halife'nin ünlü kumandanı Balaban Badera hükmediyordu. İskender Bey 4000 süvari ve 1500 piyade ile savaşa tutuşuyordu. Lakin İskender Bey'in en cesur kaptanlarından 8'i ki yeğeni Mozaki ile Debreli Mozes de bunların arasında bulunuyordu. Osmanlıların eline düşerek İstanbul'a gönderildiler. Arnavutluk prensi bunları para vererek kurtarmış ise de Mehmet hiçbir teklifi dinlemeyerek bu esirlerin diri diri derilerini yüzdürdü. Hammer, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 96-97. Bu çatışmadan sonra Balaban Ohri'ye çekiliyordu. 3 ay boyunca taraflar birbirine saldırmıyor, bilahare savaşa girişiyorlardı. Savaş sırasında İskender Bey ağır yaralanıyor, Balaban'ın kumandasındaki Osmanlılar ise yeniliyordu. Balaban canını zorlukla kurtarabiliyordu. Balaban takviye kuvvetler alarak İskender Bey'e karşı harekatı devam ettiriyordu ama bu çabalar da facia ile sonuçlanıyordu. İskender Bey, yani Arnavutluk kumandanı, Yakup ile karşılaşmaya çıktı. İki asker tutuşarak göğüs göğüse kavga ettiler. İskender en kesif bir kitle arasına girerek Yakup'un bulunduğu yere kadar vardı. Mızrağını bir taraftan bir tarafa geçirerek başını kesti. Türkler bu hali görünce muharebede 4000 maktul ve mecruh ve 6000 esir bırakarak kaçtılar. Hammer, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 97. Bu mağlubiyet Fatih Sultan Mehmet'i çileden çıkarıyor ve 1465 yılında bizzat başında bulunduğu bir sefer başlatıyordu. Bu sefere 100.000'den fazla asker katılıyordu. Fatih Kuruya üzerine giderken pek çok kaleyi ele geçiriyor, Efetigrad ile Belgrad kalelerini de alıyordu ama büyük kayıplar veriyordu. Zira İskender Bey gerilla taktikleri uyguluyor, pusular kurarak baskınlar düzenliyordu. Fatih Kuruya kalesini yine de alamıyordu. Ancak Gidena kazasını basarak burada 8000 kişiyi öldürüyordu. Buna karşılık İsfendiyar Balaban'ın kardeşi Yunus ile oğlu Hızır Beyleri esir ediyordu. Balaban bu sırada Kruya'yı kuşatmış bulunuyordu. O da kaleden atılan bir kurşunla boğazından vuruluyor ölüyordu. Bu gelişmeler karşısında Fatih Kruya'nın alınmasından tamamen vazgeçiyordu. Buna karşılık Arnavutluk'taki pek çok stratejik şehri, kasabayı ve kaleyi yerle bir ediyordu. İskender Bey ise Alesio'da bulunuyordu. Kasriota Bey bu sırada 63 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet'in ülkesinin pek çok yerini ele geçirmesi karşısında başlangıçtaki gibi Arnavut Birliği'ni yeniden kurmaya çalışıyordu. Bu arada Balkan devletlerinden de yardım istiyor ancak beklediği ilgiyi göremiyordu. İskender Bey kabileler arasında gereken dayanışmayı eskiden olduğu gibi sağlamak ve 1444 yılında Arnavutlar arasında kurmuş olduğu birliği yeniden tesis etmek amacıyla 1468 yılında Lesha'da bir toplantı düzenlemek ve bu toplantıda önde gelen beyleri bir araya getirmek istiyordu. Ne ki bu toplantının hazırlıklarını yürütürken aniden rahatsızlanarak ölüyordu. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser, sayfa 100. Murad-ı Sani ile Mehmed-i Sani Kudret-i Mevsevliye hanelerine muzafferane mukabele ettikten sonra 1467 Kanun-u Sani'nin 14'ünde 63 yaşında ölmüştür. Hammer, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 99. İskender Bey'in ölümünden sonra Osmanlı yönetiminin tam anlamıyla tesis edilmesi mümkün olabiliyor, Arnavutluk Osmanlı merkezi otoritesini kabul ediyordu. Ancak sistem yine de tam anlamıyla işletilemiyordu. Zira yerel güç odakları gayri yasal yöntemlerle egemen oldukları yerelde merkezi otoritenin etkin olmasına kesinlikle izin vermiyorlardı. Buna bir de ileri yıllarda merkezi otoritenin başta Celali olayları olmak üzere çeşitli nedenlerle zaafa uğratılması eklenince Arnavutluk mafyoz toplum yapısında başrolü oynayan yerel güç odaklarının işi daha da kolaylaşıyordu. Celali isyanlarıyla başlayan zaafiyet süreci 1683 Viyana yenilgisiyle adeta doruğa çıkıyor, merkezi otorite Arnavutluk'ta tam anlamıyla devre dışı kalıyordu. İmparatorluğun pek çok yerinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da malikane sistemine geçiliyordu. Malikane sistemi adı verilen bu yeni sistemde hazineye olabildiğince çok gelir temin etmek amacıyla eski mukataaların yani sıra artık askeri niteliklerini ve önemini kaybetmeye başlayan timarlar önce devlet arazisi haline getirilip daha sonra malikaneye çevrilerek özel kişilere satılmaya başlamıştır. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser, sayfa 114. Sadece timar toprakları ile de sınırlı kalınmıyor, vali ve sancak beylerinin dirliklerine de el atılıyordu. Bu uygulama sipahileri, köylüleri, sancak ve eyalet yöneticilerini olumsuz yönde etkilerken yerel güç odaklarının önü açılıyordu. Eşraf, ayan, mütegalli ve mafyoz karakterli ayrıcalıklı güç odakları yereldeki otoritelerin ekonomik bakımdan daha fazla destekleme olanağı buluyorlardı. Malikane sistemine geçilmesiyle birlikte satılmaya başlayan malikanelerin çoğu ekonomik yönden güçlenmiş bulunan bir yerel eşrafın eline geçmiştir. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser, sayfa 114-115. Bu değişim Arnavutluk mafyoz toplum yapısı zemininde merkezi otoritenin aleyhine, ayrıcalıklı yerel güç odaklarının lehine bir sonuç doğuruyordu. birliklerin ömür boyu mukataa olarak özel şahıslara satılması merkezi otoritenin buradaki yerel temsilcilerini dayanaksız bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda askeri varlığının ekonomik kaynaklarını da kesiyordu. Bunun sonucunda yerel güç odakları bir yandan ekonomik güç kazanırken diğer taraftan birbirlerine karşı da kanlı rekabete girişiyorlardı. Bu kanlı rekabet ise düşmanlıkları tırmandırarak askeri bir çehreye büründürüyordu. Böylece her malikane sahibi kendi malikane sınırları içinde çok sayıda silahlı güç beslemek zorunda kalmıştır. Bu özel ordular için gereken insan kaynağı ise timar sisteminin çözülmesiyle birlikte ortaya çıkan silahlı çete birliklerinden sağlanmıştır. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser sayfa 115. Böylece Arnavutluk'taki yasa dışı unsurlar, haydutlar, eşkıya, çeteciler vesaireyle örfi geleneksel ilkeler çerçevesinde hareket eden ayrıcalıklı yerel güç odakları örtüşerek özdeşleşiyordu. Bir başka ifadeyle yasa dışı unsurlar yasal güç odaklarının şemsiyesi altına girerek yasallaşıyordu. Böylece yasal yaşam ile yasa dışı yaşam arasındaki kalın çizgi ayrım ortadan kalkıyordu. Yasal, yasa dışı Arnavut güç odakları ise bir yandan yerelde mafyoz otoritelerine mutlak bir karakter kazandırıyor, çeşitli nedenler ve etkenler sonucu eriştikleri güce dayanarak merkezi otoriteye ve merkezi yönetime nüfuz etmeye başlıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi yönetimine katılan, sızan, Arnavutluk, mafyoz, ahlak ve hukuk anlayışı, belirli bir zaman süreci içinde Memaliki Osmaniye'yi geniş aile, kabile, aşiret yapılanması içindeki ilkel Arnavut sosyal yapısına ve yönetim tarzına dönüştürüyordu. Kaldı ki bu tarz Türk ve diğer bazı unsurların örfi geleneksel yaşam tarzıyla da örtüşüyor, özdeşleşiyordu. Arnavutluk'taki ayrıcalıklı yerel güç odaklarını anımsatan bir takım ayrıcalıklı güç odakları imparatorluğun başkentinde merkezi yönetime ve merkezi otoriteye adeta bir parazit gibi yapışıyordu. Batı ülkeleri hızla sanayi devrimi, aydınlanma, çağdaş devlet gibi yüksek ideallere yönelerek çağdaş kavramları, modelleri oluştururken Osmanlı Devleti Arnavut kabilelerini sistemize ettiği ilkel ve hastalıklı yönetim anlayışını adeta merkezi otoritenin mutlak iradesini kullanarak bir devlet politikası haline getiriyordu. Nitekim malikane sistemi içinde yasal yasa dışı örtüşme ile askeri ekonomik otorite haline gelen Arnavut mafyoz güç odakları 18. yüzyıl boyunca bu yükselişini sürdürüyor ve giderek eyalet sancak yönetimlerini etkilerini altına alarak ele geçiriyorlardı. Bu oluşum ise malikane sisteminin mafyoz zemini üzerinde paşalık yönetiminin tesis edilmesine neden oluyordu. Paşalık yönetimi aslında Arnavutluk'ta her zaman hüküm süren kabile yönetim anlayışının gelişmiş bir modelini ifade ediyordu. Zira paşalık yönetimi Arnavutluk'taki ayrıcalıklı yerel güç odaklarının otoritesinin doruk noktasını ve bir bakıma son aşamasını teşkil ediyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde Anadolu'da olduğu gibi Balkanlarda da askeri aristokrasinin aleyhine gelişen bu toprak aristokrasisi içinde yer alan yerel güçlü aileler, mülk alanlarını genişletmek suretiyle bulundukları kaza ve sancakların yönetimini de ele geçirerek, buraları Osmanlı Devleti'nin resmi bir görevlisi olarak değil de kendi aile toprakları gibi bağımsız olarak yönetmeye başlamışlardır. Böylece Arnavutluğun değişik bölgelerinde yerel güçlü aileler tarafından kontrol edilen çok sayıda paşalık yönetimleri ortaya çıkmıştır. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser sayfa 116. Osmanlı idari örgütlenmesinde yer almayan bu özel yönetim modeli Arnavutluk mafyoz toplum yapısının ve Arnavutların feodal yaşam tarzının bir ürünü olarak ortaya çıkıyordu. Eskiden bağlı oldukları sancak ve eyalet yönetimleri ile bağlarını fiilen koparan irili ufaklı paşalık yönetimlerinin başında bulunan yerel toprak aristokrasisi, ayrıcalıklı yerel güç odakları karşı mücadeleye girişiyorlardı. Merkezi yönetimin yereldeki otoritesini tamamen yitirmesiyle ortaya çıkan kargaşa ortamında kabileler, geçmişten gelen çatışmalarını sürdürüyor, bir dönem yarım kalmış olan hesaplaşmalarına devam ediyorlardı. Bu kargaşa ortamı 18. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey ve Güney Arnavutluk'ta iki büyük paşalık yönetimi kuruluyordu. 1757 yılında Kuzey'de İşkodralı Buşati ailesinin kurduğu yönetime İşkodra Paşalığı deniyordu. 1788 yılında da Tepedelenli Ali Paşa Güney'de Yanya Paşalığını kuruyordu. Bu iki paşalık yönetimi Arnavutluk'ta mafyoz toplum yapısı zemininde mafyoz yaşam tarzını ön plana çıkaran anlayışın resmileşerek devletleşmesinden başka bir anlam taşımıyordu. Son aşamada ise yerel güç odaklarının devletleşmesi anlamına gelen paşalık otoritesiyle merkezi otorite karşı karşıya geliyor, kanlı bir hesaplaşma içine giriyordu. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren meydana gelen ve Osmanlı mafyoz toplum yapısı içinde ayrıcalıklı bir yer tutan Arnavutluk'taki gelişmelere yeri geldiğinde tekrar ve kapsamlı olarak temas edilecek. Murat Çulcu. Arnavut mafyoz yapılanmasında dinsel boyut. sosyal, kültürel, askeri ve ekonomik alanlarda olduğu gibi dinsel konuda da Güney Arnavutluk ile Kuzey Arnavutluk farklı gelişmelere sahne oluyordu. Bununla birlikte Arnavutların inanç yapısının ortak paydasında esnek ve gevşek bir din anlayışı yer alıyordu. Bu esnek dinsel anlayışta ise elverişsiz doğa ve coğrafya yapısı nedeniyle materyalist bir yaklaşımın ön plana çıktığı gözleniyordu. Nitekim Arnavutların bu farklı inanç anlayışı tek tanrılı dinlerden önce de kendini gösteriyordu. Arnavutlar Roma ve Yunan dinsel inançlarından farklı bir yapı sergiliyordu. Onlar için güçlü olan tek şey hayat veren güneş ve onun oğlu ay idi. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser sayfa 36. Bunda coğrafya ile doğal çevre büyük rol oynuyordu. Üstelik Kafkasya inanç motifleri ile de büyük benzerlik gösteriyordu. Yaz aylarında dağların yüksek tepelerinde ibadet ediyorlardı. Kış mevsiminde ise evlerindeki ateşe kutsal bir anlam veriyor, ona tapıyorlardı. İnanç bunlarla sınırlı kalıyordu. Arnavutların din adamları bulunmuyordu. İnançlarıyla ilgili dinsel figürlere ve sembollere de yer vermiyor, sadece silahlarını süslemekle yetiniyorlardı. Bu nedenle milattan sonra 2. yüzyılda Yunanlıların gönderdikleri misyoner piskoposlar fazla zorlanmıyorlardı. Özellikle Güney Arnavutluk şehirlerinde ve ovalarında elverişli bir ortam buluyor, Hristiyanlığı yaymakta başarılı oluyorlardı. Ancak bu bölgeyle sınırlı kalıyorlardı. Zira kölelik kurumuna ve imparatorluk yönetimine karşı direnen kuzeydeki kabileler engel teşkil ediyordu. Hristiyan piskoposlar dağlık ve iç bölgelere nüfuz edemiyorlardı. Zaten Hristiyanlaşan bölgeler Yunan geleneğine de sıcak bakıyor, benimsiyordu. Ancak 7. ve 9. yüzyıllar arasında gerçekleşen Slav işgali, bölgedeki Yunan etkisini sarsarak yerine Slav kültürel geleneğini tesis ediyordu. Bu değişim Slavların üzerinden Orta Çağ kültürünün de Arnavutluğa yansımasına yol açıyordu. 9. yüzyılda bölgede Bizans egemenliğinin tesis edilmesiyle Hristiyan misyonerler etkinliklerini arttırıyorlardı. Bunun sonucunda Güneyli Arnavutlar Ortodokslaşıyorlardı. Ancak 12. yüzyılda Roma Katolik Kilisesi Yunan Ortodoks Kilisesi'ne karşı adeta savaş başlatıyordu. Kuzeyde Katolikler, güneyde de Ortodokslar etkili oluyorlardı. Orta Arnavutluk'ta ise Katoliklerle Ortodokslar karışık bir şekilde yaşıyorlardı. Bir başka ifadeyle buralar Katolik ve Ortodoks kiliselerinin mücadele alanına dönüşüyordu. Ancak bu mücadele tutucu bir dinsel anlayıştan çok geçmişten gelen geniş aileler ve kabileler arasındaki husumetten kaynaklanıyordu. Mezhep farklılıkları bu husumetlerin çatışmaya dönüşmesi bakımından sadece bir gerekçe oluşturuyordu. Ne Katolik ne de Ortodoks Arnavutlar Hristiyanlık bakımından tutucu davranmıyorlardı. Onlar hala geçmişteki yaşamlarına geçerli olan örfi geleneksel hükümler çerçevesinde yaşıyor, akrabalık bağları ve toplumsal hiyerarşi çerçevesinde hareket ediyorlardı. Örneğin sosyal yaşamda Hristiyanlık yasaları değil, Dokakin kanunu yegane belirleyici olarak varlığını sürdürüyordu.